Ayrım 2.
Güzel bir sabah saatinde St. James Park'ının tam ortasında geliverirlerdi işte. Oysa Peter, hava, ağaçlar, çimenler, yanındaki pembe elbiseli kız ne kadar güzel olursa olsun görmezlikten gelirdi çevresini. Söyleyince gözlüğünü takar bakardı. Dünyanın durumuydu onu ilgilendiren. Wagner, Pope'un şiirleri, insanların yapısı ve Clarissa'nın kişiliğindeki aksaklıklar. Nasıl azarlardı? Nasıl tartışırlardı boyuna? Bir başbakanla evlenip merdivenin tepesinde duracaktı. Kusursuz bir ev sahibesisin derdi. Gece yatağında nasıl ağlamıştı bu söze. Kusursuz bir ev sahibesinin bütün nitelikleri var sende demişti. İşte bugün bile St. James Park'ının ortasında onunla evlenmemekle doğru davranıp davranmadığını, doğruydu üstelik evlenmemesi, düşünüyordu Clarissa. Çünkü evlilikte birazcık özgürlük, birazcık bağımsızlık gereklidir her gün, her gece aynı evde yaşayan insanların arasında. Richard bu hakları tanımıştı kendisine, kendisi de kocasına. Söz gelimi bu sabah neredeydi Richard? Bir toplantıda. Ne olduğunu sormamıştı bile. Oysa Peter'la her şeyi paylaşmak, her şeyin derinine inmek zorundaydı. Dayanılır şey değildi bu. Havuzun yanındaki küçük bahçedeki olay. Kesindi, ayrılacaktı ondan, yoksa ikisi de yıkılacaklardı. Kesinlikle inanıyordu ikisi için de yıkımla bitecekti bu ilişki. Yıllarca yüreğine saplanmış bir ok gibi taşımıştı bu acıyı, bu azabı. Hele bir konserde birinden, Peter'ın Hindistan'a giden gemide bir kadınla evlendiği haberini duyduğu anki şaşkınlık. Unutamayacaktı bütün bunları. ''Soğuk, kalpsiz bir kadınsın. Kendini beğenmiş, züppenin birisin.'' demişti Peter. Onu nasıl sevdiğini anlayamamışmış. Bu Hintli kadınlar anlarlardı herhalde. Budala, güzel, sevimli ahmaklar. Ama boşuna üzülmesindi. Mutluydu Peter. Emin olsundu bundan, son derece mutluydu. Gerçi birlikte sözünü ettikleri tasarılardan hiçbirini gerçekleştirememişti. Hayatı tam bir başarısızlık örneğiydi. Clarissa'nın kızgınlığı depreşiyordu düşündükçe. Parkın giriş kapısına gelmişti. Bir an duraladı, Piccadilly'deki otobüslere baktı. Artık kimse üstüne bir şey söylemeyecekti, kimseyi yargılamayacaktı. Çok genç, aynı zamanda anlatılmaz şekilde yaşlı buluyordu kendini. Hem her şeyi bir bıçak gibi delip geçiyor, hem de dışarıda kalıp bakıyordu. Arabaları gözlerken hep böyle onulmaz bir duygu, sanki çok uzaklardaymış, denizin ortasında yapayalnızmış gibi bir duygu kaplardı yüreğini. Bir gün bile yaşamak çok çok tehlikeliydi onca, hep böyle düşünmüştü. Yok canım, kendini pek akıllı ya da olağanüstü biri saydığından değil. Fräulein Daniels'in öğrettiği bilgi kırıntılarına tutunup nasıl geçirdiğine şaşıyordu hayatı aslında. Hiçbir şey bilmezdi. Ne yabancı dil ne tarih. Hele şimdilerde yatarken göz gezdirdiği anılardan başka kitap filan okuduğu da yoktu. Yine de şu gördükleri müthiş çekiciydi. Her şey. Geçen taksiler. Ne Peter'ı yargılayacaktı artık ne de kendi için şöyleyim böyleyim diyecekti. Yürürken bir yandan da tek yeteneğim insanları anlamak diye düşünüyordu. Neredeyse içgüdüyle sezmek. Bir odada birisiyle baş başa kalınca kedi gibi ya sırtını kabartır ya da tatlı tatlı hırıldardı. Devonshire House, Bath House, Çini papağanlı o rengarenk yer. Bunların hepsinin ansızın pırıl pırıl ışıldadığını görmüştü zamanında. Sylvia'yı, Fred'i, Sally Seaton'ı anmıştı, sürüyle insan. Bütün gece dans etmeler, sonra ağır ağır pazar yerine doğru sürüklenen yük arabaları, parktan geçip eve dönmeler. Bir keresinde para atmıştı Serpentine'ı hatırlıyordu da. Ama herkes hatırlayabilirdi. Onun asıl sevdiği buradaydı. İşte şuradaydı, işte şurada tam önünde. Arabadaki şişman kadında. Öyleyse ne önemi var yani diye sordu kendi kendine Bond sokağına doğru yürürken. Ne önemi var bir gün mutlaka yitip gitmenin, bütün bunların kendisi olmadan da sürmesinin. Nefret mi ediyordu, yoksa ölümün kesin sonucu avutuyor muydu? Yine de nasılsa Londra sokaklarında, günlük hayatın akışında, şurada burada yaşıyordu işte. Peter da yaşıyordu birbirlerinde. Kendisi emindi bundan. Doğduğu yerdeki ağaçların bir parçasıydı. Oradaki çirkin, eski, dökülen evin bile, hiç karşılaşmadığı insanların bile bir parçası. Sevdiklerinin arasına bir sis gibi dağılırdı. Onlar da tıpkı sisi kaldıran ağaçlar gibi, kaç kere görmüştü. Dallarında kaldırmışlar, yükseltmişlerdi onu. Bak ta nerelere uzanıyordu hayatı kendisi. Hatchards'ın vitrinine bakarken neler geçiyordu aklından? Neyi bulmaya çalışıyordu yeniden? Kitabın açık sayfasındaki dizeleri okurken, yazlıktaki beyaz gün doğumunun hangi görüntüsünü? Ne kızgın güneşten kork artık, ne de azgın kışın hışmından. Dünyanın geçirdiği deneylerin sonuncusu olan bu dönem hepsinde, bütün erkeklerin, kadınların yüreğinde bir gözyaşı kuyusu açmıştı. Gözyaşları ve hüzün, yiğitlik ve dayanıklılık, usanmayan bir direnç. Şu çok beğendiği kadın Lady Bexborough söz gelimi bir sergi açmış. Jorok'un Jones and Jolities'i, Soapy Sponge, Mrs. Asquith'in Memoirs'ı, Big Game Shooting in Nigeria, hepsi açık duruyordu. Ne çok kitap vardı. Yazık ki bakım evinde yatan Evelyn Whitbread'e götürülebilecek türden bir şey yoktu aralarında. Onu oyalayabilecek, yüzündeki o anlatılmaz kurumuş kadın anlatımını Clarissa odaya girerken bir an bile silip değiştirebilecek bir şey. Kadınların bitip tükenmek bilmeyen hastalıklarını konuşmaya başlamadan önce. Nasıl isterdi kendisini görünce sevinmesini? Bunu düşünerek döndü, yine Bond sokağına doğru yürüdü. Canı sıkılmıştı, saçmaydı bir şeyi başka amaçla yapmak. Keşke Richard gibi her davranışında yalnızca o davranışın sonucunu amaçlayan insanlardan biri olsaydı. Oysa kendisi karşıya geçmek için bekledi. Davranışlarının çoğunu karmaşık hale getirir, başka amaçlara sapardı. İnsanlar şunu bunu desinler diye. Düpedüz ahmaklıktı bu, biliyordu. İşte polis elini kaldırıyor. Çünkü bir an bile aldanmıyordu kimse. Ah, yeni baştan yaşayabilseydim hayatımı diye düşündü kaldırıma çıkarken. Keşke görünüşüm bile bir başka olsaydı. Bir kere Lady Bexborough gibi esmer olmak isterdi. Buruşmuş deriyi andıran teni o güzel gözleriyle. Tıpkı Lady Bexborough gibi ağır soylu olacaktı. İri erkekler gibi politikaya düşkün, yazlıkta bir evi var, çok ince bir kadın, çok da içten. Oysa kendisinin şimdi daracık, sırık gibi bir gövdesi vardı. Küçücük gülünç bir yüz, kuş gagası gibi bir burun. Evet, tavırlarında bir incelik olduğu doğruydu. Elleri ayakları düzgündü, sonra az para harcadığı göz önünde tutulursa iyi giyinirdi. Ama artık sık sık yüklendiği bu gövde bir Hollanda resmine bakmak için duraladı. Bütün yetenekleriyle bu gövde bir hiçmiş gibi geliyordu, bir hiç. Görünmüyormuş gibi bir acayip duyguya kapıldı. Görünmüyordu, bilinmiyordu. Artık yeniden evlenmek, çocuk yapmak falan olmadığına göre, herkesle birlikte Bond sokağından yukarı, bu ağır, şaşırtıcı, ciddi ilerleyiş var yalnız. Bu Mrs. Dalloway olmak. Clarissa bile olmamak. Bu Mrs. Richard Dalloway olmak. Bond sokağı büyülerdi. O mevsim sabahın erken saatlerinde, uçuşan bayraklarıyla, dükkanlarıyla, ne bir su sesi, ne bir yakamoz. Babasının 50 yıldır takım elbise satın aldığı dükkanda bir top tweed. Bir iki inci, buz kalıbı üstünde alabalıklar. Hepsi bu kadar dedi balıkçıya bakarak. Hepsi bu kadar diye yineledi eldivencinin vitrininde duraklayarak. Savaştan önce kusursuz denilebilecek eldivenler vardı bu dükkanda. İhtiyar William amca, bir hanımefendi pabuçlarıyla eldivenlerinden belli olur derdi. Savaşın ortasında bir sabah yatağında doğrulmuş, öbür yana dönmüş, artık dayanamayacağım demişti. Eldivenler ve pabuçlar. Eldivene pek düşkündü gerçekten. Ama kendi öz kızı Elizabeth'i hiç aldırmazdı böyle şeylere. Hiç aldırmaz diye düşündü Bond sokağının yukarılarına, parti verdiği zaman çiçek ısmarladığı dükkana doğru ilerlerken. Elizabeth en çok köpeğine düşkündü galiba. Bu sabah bütün ev katran kokuyordu. Yine de zavallı Grizzle, Miss Kilman'dan iyidir. Hırçınlık, katran falan yine de iyidir bir dua kitabıyla yatak odasına kapanmaktan. Ne olsa daha iyidir diyecekti neredeyse. Ama belki de Richard'ın dediği gibi bütün kızların geçirdikleri bir dönemdi bu. Aşık olmak gibi. Ama neden Miss Kilman'a? Çok ezilmişti kadın. Onu göz önünde tutmak gerek. Richard'a bakılırsa çeşitli yetenekleri, tarihe çok yatkın bir kafası varmış. Her neyse bir an ayrılmıyorlar birbirlerinden. Kendi öz kızı Elizabeth'i kiliseye, dinsel törenlere gidiyor. Ne biçim giyiniyor sonra? Eve öğle yemeğine gelenlere nasıl davranıyor? Hiç aldırdığı yok. Dinsel tatların yetişme koşulları gibi insanları katılaştırdığını gözüyle görmüştü. Nasırlaşıyordu duygular. Miss Kilman, Ruslar için kendini ateşe atmaya, Avusturyalılar uğruna açlıktan ölmeye hazırdı. Gel gelelim baş başa kalındığında nasıl azap verirdi insana? Yeşil yağmurluğunun içinde nasıl duygusuzdu? Bütün yıl o yağmurluğu çıkarmazdı üstünden. Terlerdi. Bir odada 5 dakika yalnız kalsanız üstünlüğünü duyururdu. O üstündü. Siz aşağılardaydınız. O yoksuldu. Siz ne kadar zengindiniz. O yastıksız, yataksız, halısız ve benzeri bir gecekonduda neler çekiyordu. Bütün ruhu acıdan pas tutmuştu sanki. Savaş sırasında okuldan atılışının acısı. Zavallı, küskün, talihsiz yaratık. Çünkü Miss Kilman'ın kendinden çok birlikte getirdiği kavramdan tiksinirdi kişi. Bu kavramda kuşkusuz Miss Kilman'da var olmayan birçok şey de toparlanmıştı ister istemez. Gece yarısı düşlere giren, savaştığımız korkunç görüntülerden biri haline gelmişti zamanla. Yanı başımızda durup, hayatımızın yarı kanını emen düş yaratıkları, egemenliklerini sürdürenler, tiranlar. Kuşkusuz zar bir daha atılsaydı, yani beyaz yerine siyah üste gelseydi sevecekti Miss Kilman'ı. Ama bu dünyada değil, asla. Bu zalim canavarın içinde kımıldadığını duymak törpülemişti sinirlerini. Dalların çatırtısını, toynakların o yaprak kaplı ormanın, ruhun derinliklerine gömüldüğünü duymak, hiç dingin olamamak, hiç güven içinde, çünkü her an kıpırdayabilir canavar, bu kin, özellikle hastalanılalı beri içini kazıyan, omurgasında sancıyan bu kin, ona fiziksel bir acı verecek güçteydi. Güzellikten, dostluktan, sevilmekten, evini güzelleştirmekten aldığı bütün tatları sarsıyor, titretiyor, bozuyordu. Sanki bu göz alıcı örtü, bu hoşnutluk siperi aslında bencillikten başka bir şey değildi, bu kin. Çiçekçi Mulberry'nin kapısından geçerken saçma, saçma diye söylendi kendi kendine. Küçük adımlarla uzun dik gövdesiyle ilerledi, düğme suratlı Miss Pym karşıladı onu. Elleri hep kıpkırmızıydı bu kadının, sanki çiçeklerle birlikte suda duruyorlardı. Çiçekler çeşit çeşitti, hezarenler, ıtır şahiler, leylaklar, sonra karanfiller, yığınla karanfil. Güller vardı, süsenler vardı. Oh diye içine çekti o tatlı toprak bahçe kokusunu. Orada yardıma hazır bekleyen, kendisini çok ince, zarif bulan Miss Pym'le konuşurken, gerçekten de yıllarca önce çok zarifti ama bu yıl süsenlerin, güllerin, usulca sallanan leylak salkımlarının arasında gözleri yarı kapalı, başını bir o yana bir bu yana çevirirken, sokağın gürültüsünden sonra bu hoş kokuyu, tatlı serinliği içine çekerken biraz yaşlı görünüyordu. Sonra gözlerini açınca ne taze, tıpkı çamaşırhaneden sepetler içinde dönen, tertemiz farbelalı keten çamaşırlar gibiydi güller. Esmer ve ağırbaşlı kırmızı karanfiller başlarını dik tutuyorlardı. Itır şahiler yayılmışlardı çanaklarında. Hareli mor, kar beyaz, solgun, sanki akşam olmuştu da müslin giysili kızlar ıtır şahilerle güller toplamaya çıkmışlardı. Bulunmaz bir yaz gününün kara mavi göğüyle hezarenleri, karanfilleri, yılan yastıklarıyla bir günün bitiminde her çiçeğin, güller, karanfiller, süsenler, leylaklar, ayrı ayrı ışık saçtığı 6 ile 7 arası bir an. Beyaz, mor, kırmızı, koyu turuncu. Her çiçek kendi başına yanmaktadır. Usulca, tertemiz, sisli yatağında. Clarissa, çilekli pastanın, akşamüstü çuha çiçeklerinin üstünde dönenen o boz beyaz pervaneleri nasıl severdi? Miss Pim'in yanı sıra çanaktan çanağa giderken, seçerken, saçma, saçma dedi kendi kendine, gittikçe yavaşlayan bir sesle. Sanki bu güzellik, bu koku, bu renk, Miss Pim'in gösterdiği yakınlık, üstünden keyifle aşırttığı bir dalgaydı. O kini, o canavarı, hepsini aşıp giden bir dalga. Hazdan gittikçe yukarılara, yukarılara, ay dışarıda bir tabanca patlamıştı. Aman şu arabalar dedi Miss Pim, pencereye gidip baktı, elleri ıtır şahilerle dolu, özür dilercesine gülümseyerek döndü. Sanki bu otomobiller, bu otomobil lastikleri hep onun suçuydu. Mrs. Dalloway'i yerinden hoplatan, Miss Pim'i pencereye kadar götürüp özür dileten patlama, Mulberry'nin tam karşısındaki kaldırıma yanaşan bir otomobilden çıkmıştı. Doğal olarak durup bakan yayalar, boz döşemeye yaslanmış, son derece önemli bir yüz görebildiler yalnız. Sonra bir erkek eli pancuru çekti ve küçücük boz bir kareden başka bir şey görünmez oldu. Söylentiler hemen yayıldı. Bir yanda Bond sokağından Oxford sokağına, öte yandan Atkinson koku mağazasına, görünmeden, duyulmadan, tepelerin üstüne tül gibi çökelen aceleci bir bulut gibi. Gerçekten de bir bulut ağırlığı ve dinginliğiyle bir saniye önce karmakarışık olan yüzlere çökerek. Şimdi gizemin kanadı değmişti yüzlere. Yetkenin sesini duymuşlardı. Dinsel inanç gözleri sımsıkı bağlı, ağzı bir karış açık ortalıkta kol geziyordu. Gel gelelim hiç kimse bilmiyordu. O yüzün kimin yüzü olduğunu, Wales prensinin miydi, kraliçenin mi, başbakanın mı? Kimin yüzüydü acaba? Hiç kimse bilmiyordu. Kolunun altında kurşun borularla yürüyen Edgar J. Watkins yüksek sesle laf attı geçenlere. Başbakan Bey'in makam arabası. Kendinde bir türlü karşıya geçecek gücü bulamayan Septimus Warren Smith duydu söyleneni. Septimus Warren Smith 30 yaşlarında solgun yüzlü, gaga burunlu bir adamdı. Kahverengi pabuçlar vardı ayağında. Eski püskü bir trench coat giymişti. Koyu gözlerinde kendini hiç tanımayanları bile korkutan o garip ürkünç bakış. Dünya kamçısını kaldırdı işte. Bakalım nereye indirecek? Her şey yerli yerinde kala kalmıştı. Motor sesleri bütün bedeni saran düzensiz bir nabız gibi atıyordu. Güneş olağanüstü kızgınlıktaydı. Çünkü araba Mulberry'nin vitrini önünde durmuştu. Otobüslerin üst katlarındaki ihtiyar kadınlar siyah güneş şemsiyelerini açtılar. Burada yeşil, şurada kırmızı bir şemsiye açıldı çıt diye. Kollarında ıtır şahi demetleriyle pencereye yanaşan Mrs. Dalloway, küçük pembe yüzü merakla büzülmüş dışarı baktı. Herkes arabaya dikmişti gözlerini. Septimus baktı. Oğlanlar hemen atladılar bisikletlerinden. Trafik tıkandı. İşte araba şurada duruyordu. Pancurları çekilmiş. Üstlerinde acayip bir desen var ağaç gibi diye düşündü Septimus. Gözlerinin önünde her şeyin usul usul bir noktada yoğunlaşışı. Bir ürkü yüzeye çıkmıştı neredeyse. Birazdan ateş alacaktı. Korku saldı yüreğine. Dünya dönüyor, sallanıyor, ateş alacağım diyordu. yolu tıkayan benim diye düşündü. Bakmıyorlar mıydı? Parmaklarıyla kendisini göstermiyorlar mıydı? Burada kaldırıma çakılı kalışı bir şey yüzünden bir amaçla değil miydi? Ama hangi amaçla? Hadi gidelim artık Septimus dedi karısı, çökük zayıf yüzünde gözleri kocaman duran ufak tefek bir kadın, bir İtalyan. Ama Lucrezia kendisi de gözlerini ayıramıyordu arabadan, pancurlardaki ağaç deseninden. İçeride kraliçe mi vardı acaba? Kraliçe alışverişe mi çıkmış? Bir şeyler açan, çeviren, kapatan şoför sonunda yerine geçti. Hadi dedi Lucrezia. Kocası 4 yok 5 yıllık evliydiler. İrkildi birden, sıçradı. Sonra peki peki dedi öfkeyle, karısı sözünü kesmişçesine. İnsanların gözünden bir şey kaçmaz. İnsanlar hep görmek isterler. Arabayı şaşkınlık içinde gözleyen kalabalığa bakarak insanlar diye düşündü Lucrezia. Çocuklarıyla, atlarıyla, giysileriyle şu İngilizler. Bir açıdan beğeniyordu da onları. Ama şimdi insanlardılar yalnızca. Çünkü Septimus kendimi öldüreceğim demişti. Ne korkunç bir şey. Ya duydularsa? Kalabalığa baktı. Kasap çıraklarına, geçen kadınlara imdat imdat diye haykırmak geldi içinden. Yardım edin ne olur. Daha geçen gün Septimus'la aynı trençkota sarınmış. Embankment'ın orada durmuşlardı. Septimus gazete okuyordu konuşacağına. Lucrezia bir atılışta kapmıştı gazeteyi elinden. Olayı gören ihtiyar adamın yüzüne bakıp gülmüştü. Ama kişi başarısızlıklarını gizler. Bir parka götürmeli Septimus'u. Karşıya geçiyoruz dedi. Bu kol üstünde bir hakkı vardı. Her ne kadar duygusuz bir kolsa da. Demek uğruna İtalya'dan ayrılan, İngiltere'de arkadaşsız bir başına kalan, basit, içten, daha 24 yaşındaki karısına bu kemik parçasını uzatıyordu Septimus. Pancurları çekili, gizemli ciddiyetine bürünmüş araba Piccadilly'ye doğru ilerledi. Herkesin garip bakışları altında. Hala yolun iki yanındaki yüzleri o garip, anlaşılmaz saygı rüzgarıyla dalgalandırarak, kraliçeye mi, prense mi, yoksa başbakana mı, kimeyse o saygı. Yüzü üç kişi bir an görebilmişlerdi. Cinsiyeti bile tartışılıyordu şimdi.